Ayrım 13, Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 115. Henna kalabalığın arasından kurtulup kaçmak isterken iki merminin göğsüne girdiğini anladı. Arkasındaki masaya doğru yuvarlanırken masa üzerindeki bardak ve şişeleri de beraberinde sürükledi. Göğsünden fışkıran kanlar beyaz gelinliği birkaç saniye içinde kızıla boyamıştı. Ortada bulunan terörist silahının boşaldığını anlayınca onu bir kenara attı ve tekrar bakır tepsiye eğilip iki el bombası aldı. Kalabalığın arasına fırlatılan iki el bombası ortalığı tam bir cehenneme çevirmişti. Her köşeden haykırışlar, bağırışlar duyuluyor. İnsanlar vücutlarının çeşitli yerlerine saplanan şarapnel parçalarının etkisiyle sendeleyerek kaçmaya çalışıyorlardı. Kadınların çığlıkları da en azından silah sesleri kadar güçlüydü. Terörist tepsiden iki bomba daha aldı. Tüm bu olanlar sadece birkaç saniye sürdü ve düğün evi birden bir cehenneme döndü. David kendisini mermilerden koruyan basamakların arkasından çıkıp doğruldu. Yakınında bulunan Uzi'ye uzandı, dizlerinin üzerine çöktü ve atışa hazırlandı. Görmüş olduğu gerilla eğitimi hareketlerini adeta otomatikleştirmişti. Servis ajanı tarafından yaralanmış olan terörist onu gördü, ona doğru döndü ve duvara yaslanıp sendeleyerek atışa hazırlandı. Bir kolunun parçalanmış, kan içinde olmasına rağmen makinalı tabancayı doğrultup David'e nişan aldı. Ama David ondan hızlı davrandı ve Uzi'den çıkan mermilerin duvara isabet ettiğini görünce yeniden nişan aldı ve ikinci atışı teröristi duvara çivilemişti. Adam birkaç kez sallandı ve sonra duvarda geniş bir kan izi bırakarak yere doğru süzüldü. David bu kez silahını mutfak kapısı yanında duran araba çevirdi. Terörist her iki elinde de bomba tutuyordu ve sağ eli bombayı fırlatmak üzere arkaya doğru gitmişti. Birden ağzını açtı ve paniğe kapılmış bağıran davetlilerin seslerini bastıracak kadar kuvvetle bağırmaya başladı. Belki de zaferlerine aykırıyordu. O daha sağ elindeki bombayı fırlatmadan David silahını ateşledi ve ondan fazla merminin adamın göğsüne ve beline isabet ettiğini anladı. Arap iki elindeki bombaları yere düşürdü ve ikiye katlanıp akan kanları durdurmak istiyormuş gibi ellerini karnına götürdü. Bombalar kısa tapalı olduğundan birkaç saniye içinde infilak ettiler ve teröristin vücudu paramparça olup çevreye dağıldı. Aynı patlama terasın diğer ucunda bulunan üçüncü teröristi de yere yıktı. David hemen ayağa fırladı, basamakları koşarak çıktı. Üçüncü terörist ağır yaralanmış ama ölmemişti. Yüzü ve vücudunun pek çok yeri şarapnel parçaları tarafından parçalanmıştı ve her yer kan içindeydi. Elini güçlükle uzatıp kendi vücudundan akan kanların içinde duran silahı almak istedi. David öfkeden kudurmuş gibiydi. Elinde olmadan bir manyak gibi bağırmaya başlamıştı. Terasa çıkar çıkmaz diz çöktü ve ölmekte olan araba nişan aldı. Yaralı Arap yerdeki makinalı tabancaya ulaşmış, adeta bir sarhoş gibi sallanıp onu doğrultmaya çalışıyordu. David tetiğe bastı ancak Uzi'den tek mermi çıkmış, fazla bir etki yapmadan teröristin göğsüne girmişti. Uzi'nin şarjörü boşalmıştı. Terasın biraz ilerisinde yaralı terörist son gücünü kullanmak ve elindeki silahı ona doğrultmak istiyordu. David elindeki boş silahla ne yapacağını bilemeden öylece kalmıştı. Arap da onun umutsuz durumunu gördü ve dişlerini gıcırdatarak tetiğe basmaya hazırlandı. Yaralı da olsa bu menzilden David'i paramparça edebilirdi. Merdivenden atlamayı, kendini yere atıp kaçmayı düşündü. Ne var ki geç kalmıştı, Arap tetiğe basmak üzereydi ki David'in yan tarafında bir silah sesi duyuldu. Teröristin kafasının yarısı parçalanmış, kendisi de arkaya doğru fırlamıştı. Düşerken tetiğe baslama çıkan mermiler çevreye saçılmış ve birkaç tanesi de başının üzerindeki asma dallarını parçalamıştı. David kendisini ölümden kurtaranın kim olduğunu görmek için başını çevirdiğinde arkasında Brig'i elinde ölen nöbetçinin tabancası ile gördü. Bir an için birbirlerinin gözlerine baktılar. Sonra Brig hızla onun yanından geçti ve yerde yatan iki teröristin yanına gitti. Orada bir an durdu, sonra tabancasını doğrultup her ikisinin de kafalarına birer mermi sıktı. David elindeki Uzi'yi yere bıraktı ve birden dönüp koşarak basamakları indi ve bahçeye daldı. Ölü ve yaralılar teker teker ya birbirleri üzerinde yatıyor, yaralılar inliyorlardı. Bir çocuğun ağlayışı bir annenin hıçkırıklarına karışıyor, içler acısı bir manzara oluşturuyordu. Bahçe kanlar içindeydi. Beyaz badanalı duvarlar kanla kıpkırmızı olmuştu ve pek çok yerde insan vücutlarından kopup fırlamış parçalar duvara yapışmıştı. Müzisyenlerden biri platformdan aşağı sarkmıştı ve vücudundan akan kanlar yerde küçük bir kan gölü oluşturmuştu. Baharatlı yemekler kırılmış şarap şişelerinin arasına dağılmıştı ve çevreye mide bulandıran bir koku yayılmıştı. Barut dumanı ve etraftan kalkıp havaya dağılan toz toprak korkunç manzarayı saklayamıyordu. Havada uçuşan mermiler zeytin ağaçlarının bazılarından kopardıkları dalları etrafa dağıtmışlardı. Şans eseri yaralanmamış olan davetlilerden bazıları kırılmış cam parçalarının arasından sıyrılıp doğrulmaya çalışıyorlardı. Bu insanlardan bazıları küfür ediyor, bazıları da dua ederek yardım istiyorlardı. David vücudu uyuşmuş gibi ne yaptığını bilemez bir halde çevresine bakındı, hisleri körelmiş gibiydi. Joe dalları parçalanmış bir zeytin ağacının altında şaşkın şaşkın bakınıp duruyordu. Ayaklarını ayırmış başını arkaya atmıştı ama gözleri birden kapandı ve büyük bir acı içinde bir şeyler mırıldanmaya başladı. Hendah'ın hareketsiz vücudu kollarının arasındaydı. Zavallı gelinin tülü yere düşmüştü. Başı arkaya doğru sarkmış, kolları yana açılmıştı. Bacakları hareketsizdi ve bembeyaz yüzünde çilleri iyice ortaya çıkmıştı. Beyaz gelinliğinin göğüs kısmı kıpkırmızıydı. David bu manzaraya daha fazla tahammül edemeyeceğini anladı. Joe'yu bu kadar büyük bir acı içinde görmeyi istemiyordu. Korktuğu şeyi bulmamak için dudakları arasında bir şeyler mırıldanarak bahçede yürüdü. "Debra!" diye bağırmak istedi. Fakat sesi o kadar boğuk çıkmıştı ki kendisi bile güçlükle duyabildi. Bir ayağı yerde yatmakta olan cansız bir vücuda takıldı, küçük bir kan gölüne girdi. Yerdeki kadın düğün giysisi içinde ve yüzük oyunu yapmaktaydı, kolları iki yana açılmıştı. Genç adam onun Debra'nın annesi olduğunu hiç düşünmedi ve yoluna devam etti. "Debra!" Koşmak istiyor ama ayaklarını ancak sürüyebiliyordu. Birden onu bıraktığı yerde duvarın köşesinde gördü. "Debra!" diye tekrar seslendi. Çok şükür sevgilisi yaşıyordu. Debra yaralanmışa benzemiyordu. Mermerden yapılmış eski Yunan heykellerinden birinin dibine diz çökmüş duruyordu. Düğün tuvaleti temizdi ve saçlarındaki çiçekler de olduğu gibi duruyorlardı. Duvara dönmüştü, hareketsiz duruyordu ve başı sanki dua ediyormuş gibi hafifçe öne eğilmişti. Siyah saçlarından bir perçem öne sarkmış onu gizlemişti ve Debra elleriyle yüzünü kapatmıştı. David hemen onun yanına diz çöküp "Debra" dedi ve genç kadının omzuna hafifçe onu incitmekten korkuyormuş gibi dokundu. "İyi misin sevgilim?" Debra ellerini yavaşça yüzünden indirdi. David onun avuçlarında kan görünce birden göğsünün donduğunu hissetti. Debra'nın avuçları kan içindeydi. Genç kadın yüzünü ona doğru çevirip "David" diye fısıldadı. "Sen misin sevgilim?" David onun göz çukurlarının kan çanağına dönmüş olduğunu, kirpiklerinin kandan görünmediğini ve yüzünün kanla kaplanmış, kanlı bir maskeye dönüşmüş olduğunu görünce kendini tutamayıp inledi. Debra körler gibi başını hafifçe yana eğip tekrar "David sen misin?" diye sordu. "Aman Allah'ım Debra!" David şoke olmuş gözlerini onun kanlı yüzünden ayıramıyordu. "Göremiyorum David!" Debra ellerini ona doğru uzattı. "Oh David, hiçbir şey göremiyorum." David onun kan içindeki ellerini kendi avuçlarına aldı. Kalbi sanki göğsünün içinde gizli bir güç tarafından paramparça edilmekteydi ve canı yanıyordu. Hadassah Hastanesi'nin modern sade silüeti Ain Karem köyünün ufuk hattında hemen fark ediliyordu. Büyük bir hızla gelen ambulanslar sayesinde ağır yaralıların büyük bölümü kurtarılmıştı. Hastane adeta bir savaş zamanı kliniği gibi çalışıyordu. Brick, Joe ve David hastane bekleme odasındaki tahta sıralar üzerinde o geceyi sırayla nöbet tutarak geçirmişlerdi. Saldırı konusunda henüz tam bir bilgi alamamışlardı. Ama rapor hazırlandığında hiç kuşkusuz Brig'in her şeyden haberi olacaktı. Bekledikleri gibi kısa bir süre sonra teröristler konusunda bazı bilgiler geldi. Araplardan biri yemek hizmeti veren firmanın uzun süreden beri çalışan ve güvenilir elemanlarından biri, diğer ikisi de onun kuzenleriydiler. Eski elemanın tavsiyesiyle geçici olarak işe alınmışlardı. Kimliklerinin sahte olduğuna kuşku yoktu tabii. Başbakan ve bakanları acil bir konu için toplantı halinde olduklarından düğüne gecikmişler ve saldırıdan kurtulmuşlardı. Teröristler saldırıyı başlattıklarında onlar henüz yoldaydılar. Başbakan kurbanların ailelerine başsağlığı diliyordu. Şam radyosunun saat 10 haberlerinde saldırıyı El Fetih örgütü üstleniyordu. Teröristler bir intihar birliğinin elemanlarıydı. Gece yarısından birkaç dakika önce operatör olan başhekim üzerinde ameliyat kıyafeti ve maskesiyle ameliyathaneden çıktı. Maskesini boğazının üzerine çekmişti. Ruth Mordecai tehlikeyi atlatmıştı. Brick bunu öğrenince derin bir nefes aldı. Kadının akciğerini delip omzunda kalmış olan mermi başarılı bir ameliyatla çıkarılmıştı. Ciğeri de kurtarmışlardı. Brick gözlerini kapadı ve 25 yıllık karısı olmadan nasıl yaşayabileceğini düşünüp "Allah'a şükürler olsun" diye mırıldandı. Sonra başını kaldırıp sordu. "Ya kızım, o nasıl?" Doktor başını salladı ve "Onun ameliyatı küçük ameliyathanede hala devam ediyor" diye yanıt verdi. Sonra bir an durdu ve "Ne yazık ki birkaç dakika önce Albay Hallman'ı kaybettik" diye konuştu. Şimdiye kadar 11 kişi ölmüştü ve 4 kişinin durumu da doktorlara göre kritikti. Cenaze törenleri için hazırlanması gereken kurbanların cesetleri sabahın erken saatlerinde gelen yetkililere teslim edildi. David Mercedes'in anahtarını Joe'ya vermiş ve cenaze töreni için yardım isterse geleceğini söylemişti. David ve Brick yan yana oturmuşlar, uykulu gözlerini açık tutmaya çalışarak karton bardaklardaki kahvelerini yudumluyorlardı. Güneş doğduktan bir süre sonra göz operatörü onların yanına geldi. 40 yaşlarında yumuşak yüzlü, mavi gözlü bir adamdı. Saçları yan taraflarda yavaş yavaş kırlaşmaya başlamıştı. "General Mordecai siz misiniz efendim?" Brick heyecanla ayağa kalktı. O gece süresince sanki 10 yaş birden ihtiyarlamış gibiydi. Başını salladı ve bekledi. "Ben Doktor Edelman'ım efendim. Lütfen benimle gelir misiniz?" David onları izlemek üzere kalkınca doktor birden durdu ve Brick'e baktı. "David, ben onun nişanlısıyım" dedi. Edelman uyarır gibi generale baktı ve sonra "Sizinle önce yalnız konuşsak daha iyi olur generalim" dedi. Brick anlamış ve başını sallamıştı. "Sen biraz bekleyiver David." David "ama ben" diye başladı ama Brick'in omzunu hafifçe sıkması üzerine sustu. General tanıştıklarından beri ona ilk kez bu kadar yakınlık gösteriyordu. "Lütfen otur bekle evladım." David döndü ve sert tahta sıraya tekrar oturdu. Edelman küçük bir büroya girdiklerinde masanın köşesine ilişti ve bir sigara yaktı. Elleri bir kadın eli gibi ince ve uzundu. Çakmağını bile nazik bir alet gibi kullanıyordu. "Her şeyi açıkça söylememi istersiniz herhalde değil mi?" Brick'in yüzüne dikkatle baktı ve onun yanıtını beklemeden "Kızınızın iki gözünde de hasar yok" diye başladı. Fakat Brick'in gözlerindeki umut ışığını görünce elini kaldırdı ve röntgen filmlerinin asılı durduğu duvara gidip onları aydınlattı. "Dediğim gibi gözlerde hiçbir hasar yok ama hasar şurada." Bunu söylerken simsiyah röntgen filminde hiçbir şey anlaşılmayan bir noktayı işaret etti. "Şu görünen minik nokta, küçük bir çelik parçası, hiç kuşkusuz bir el bombasının minik bir parçası, bir kurşun kalemi ucu kadar bir şey. Sağ şakaktan kafatasına girmiş, bir damarı parçalayıp kanamaya neden olmuş ve meyilli olarak gözlere ya da hayati bir dokuya dokunmadan bu noktaya gelmiş. Fakat buraya gelirken optik kıyaslamanın çevresindeki kemiksel dokuyu delmiş. Bunları anlatırken parçanın Debra'nın başı içinde izlediği yolu da gösteriyordu. İşte bu yolda süngerimsi kemik dokuda kalmadan önce kiyazma izlemiş." Edelman bunları söyledikten sonra sigarasından derin bir nefes çekti ve Brick'in reaksiyonunu bekledi. Fakat generalde hiçbir hareket yoktu. "Doktor, bunun sonuçlarını düşünebiliyor musunuz generalim?" diye sorunca Brick başını iki yana salladı. Edelman röntgen filminin ışığını söndürüp masaya döndü. Eline bir kağıt kalem aldı ve göz yuvarlaklarını, beyni ve görme sinirlerini üstten gösteren bir şema çizdi. "Optik sinirler, her biri bir göz için olmak üzere bu daracık kemik tünele girip orada birleşirler ve sonra tekrar beynin karşıt loblarına göre ayrılırlar. Brick başını salladı. Edelman ona baktı ve kaleminin ucunu sinirlerin kaynaştığı nokta üzerine bastırdı. Brick'in endişeli yüzünden anlatılanları anlamaya başladığı belli oluyordu. ''Yani kör mü olacak?'' diye sorunca doktor başını salladı. ''Her iki gözle mi?'' ''Ne yazık ki öyle.'' Brick başını eğdi ve baş ve işaret parmaklarıyla gözlerini ovuşturdu. Bir süre düşündü, sonra başını kaldırmadan konuştu. ''Sürekli körlük mü?'' ''Şekil, renk, ışık ya da karanlığı göremeyecek. Parça optik kiyazma yolunu izlemiş. Tüm veriler görme sinirinin zedelendiğini gösteriyor. Günümüzde ne yazık ki bu hasarı giderecek teknoloji henüz bulunmadı.'' Edelman birkaç saniye durdu ve sonra ''Bu da demektir ki'' diye devam etti. ''Kızınızın her iki gözü de bundan böyle göremeyecek efendim.'' Brick içini çekti ve sonra yavaşça başını kaldırdı. ''Bunu kendisine söylediniz mi?'' ''Hayır efendim, belki siz söylemek istersiniz diye düşündük.'' Brick ''Evet'' diyerek başını salladı. ''Böylesi daha iyi olacak. Onu görebilir miyim? Şu anda uyanık mı?'' ''Hala hafif narkoz etkisinde. Hiçbir acısı ağrısı yok. Sadece rahatsızlık hissediyor tabii. Başındaki dış yara önemsiz. Fakat bu metal parçayı çıkarmaya teşebbüs etmeyeceğiz. Bu büyük bir beyin ameliyatı ister. İsterseniz sizi ona götüreyim efendim.'' Koridorda birçok sedye vardı ve Brick bunların çoğunun üzerinde yatmakta olan misafirlerini tanıdı. Birkaç tanesinin yanında durup onlarla konuştu. ''Geçmiş olsun'' dedi ve sonra Edelman'ı izledi. Debra pencerenin altında bir yatakta yatıyordu. Yüzü sapsarıydı ve saçlarında kurumuş kan izleri görülüyordu. Her iki gözü de kalın bir bandajla örtülüydü. Edelman'ın ''Babanız burada Miss Mordehai'' dediğini duyunca başını birden kapıya doğru çevirdi. ''Baba!'' ''Buradayım yavrum.'' Brick onun uzattığı elini tuttu ve eğilip kızını öptü. Debra'nın dudakları soğuktu ve kendisi de dezenfektan ve anestezik ilaç kokuyordu. Bir an babasının konuşmasını bekledi ve sonra ''Annem nasıl?'' diye sordu. Sesinde korku ve endişe vardı. Brick ''Annen iyi'' diye yanıtladı ona. ''Fakat Hannah?'' Debra hıçkırarak ''Evet biliyorum'' dedi. ''Bana söylediler. Joe ne yapıyor? Nasıl o?'' ''O güçlüdür. Bir süre sonra kendine gelir.'' ''Peki ya David?'' ''O burada.'' Debra birden dirseği üzerinde doğruldu ve yüzünde aydınlık bir ifade belirdi. Bağlı gözlerini görmek istiyormuş gibi döndürdü. ''David'' diye seslen. ''Neredesin? Şu bantlar da sıkıyor insanı. Merak etme David, bunlar sadece gözlerimi dinlendirmem içinmiş.'' Brick elini onun koluna koyarak ''Hayır yavrum'' dedi. ''David odada değil, dışarıda bekliyor.'' Debra ''Onu çağırır mısınız?'' diye fısıldadı. ''Tamam yavrum, hemen çağırırım ama seninle önce bir şey konuşmamız gerekiyor.'' Debra belki de söylenecek olanı tahmin etmişti. Babasının ses tonu onu uyarmış gibiydi. Birden sustu ve beklemeye başladı. Sessizliği Afrika'nın güney bozkırlarında avını bekleyen vahşi bir hayvanın sessizliğini andırıyordu. Brick bir askeri ve kendini ne kadar yumuşatmak isterse istesin bunda tam başarılı olamamıştı. Bu nedenle kızı bile olsa ona her şeyi direkt olarak söyleyecekti. Babasını dinledikten sonra Debra hiçbir şey söylemeden uzun süre sessiz kaldı. Babasının avucu içindeki ele bir süre yaralı bir kuş gibi çırpındı, sonra hareketsiz kaldı. Hiçbir şey sormamıştı Debra. Baba kız uzun süre hiç konuşmadan durdular. Sonra Brick, ''David'e söyleyeyim de gelsin'' dedi. Ama Debra birden onun eline sarılmış ve ''Hayır baba'' demişti. ''Onu şu anda göremem. Bunu bir süre düşünmek istiyorum.'' Brick bekleme odasına dönünce David birden ayağa fırladı ve endişeli gözlerle ona baktı. Yakışıklı yüzünde derin üzüntü çizgileri ve mavi gözlerinde anlaşılmaz bir ifade görülüyordu. General onun konuşmasına izin vermeden kesin bir tavırla ''Şu anda ziyaretçi yasak'' dedi. ''Yarına kadar onu göremeyeceksin.'' ''Neden? Bir şey mi var? Bir terslik mi oldu?'' David onun geldiği tarafa yöneldi ama Brick onu kolundan tutmuş ve çıkış kapısına doğru sürükler gibi götürmüştü. ''Terslik filan yok. İyi olacağını söylediler. Ama şu anda heyecanlanmaması gerekiyormuş. Yarın görebileceğini bildirdiler.'' Hannah'ı Zeytinler Dağı'ndaki aile mezarlığına gömdüler. Cenaze töreninde Brick, Joe ve David'den başka birkaç akraba bulundu ve orada bulunanların bazılarının aynı olayda ölen diğer yakınları da bulunuyordu. Resmi bir araba cenaze töreninden sonra Brig'i alıp acele bir Riffing'e götürdü. Hiç kuşkusuz misilleme operasyonları konusunda görüşmeler yapacaklardı ve bölgede huzur yine bozulmuştu. David ve Joe Mercedes'e girip bir süre sessizce oturdular. David nedense arabayı çalıştırmak bile istemiyordu. Joe sessizce iki sigara yakıp birini ona uzattı. Ne yapmaları, nereye gitmeleri gerektiğini ikisi de bilmiyorlardı. David sigaradan bir nefes çekip ne yapacaksın şimdi diye sordu. Joe hafif bir sesle iki hafta iznimiz vardı diye konuştu. Balayımız için Ashkelon'a gidecektik. Sesi titriyordu. Bilmiyorum. Şu anda benim için yapılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidip bir yerlerde bir şeyler içelim mi? Joe başını iki yana salladı. Canım içmek de istemiyor. Herhalde üsse gideceğim. Bu gece uçuşları yapacaklarmış. Evet, David başını salladı. Ben de seninle geleceğim. Nasıl olsa Debra'yı yarına kadar göremeyecekti ve Malik sokağındaki ev onsuz çekilmezdi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 124.